Ayrım 33, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 397, 65. bölüm. Panep 20 saat boyunca sonradan inceltici olarak potasyum tuzu kattığı bakırlı ve kalsiyumlu silikatın pişmesini izlemişti. Kalıptaki ısı 1000 dereceye ulaşabilirdi. Bu nedenle toz halinde dövülüp nemlendirildikten ve sıkıştırıldıktan sonra benzersiz bir maviye dönüşecek renklendiriciye ulaşmak için sürekli olarak ateşin sıcaklığını ayarlıyordu. Daire şeklinde küçük topaklar halinde kurutacağı ve ihtiyacına göre parçalar koparacağı bu tozu yapma işini kimseye vermemişti. Boyayı kalıcı kılmak için de fıstık ağacı tohumlarından birinci sınıf bir vernik üretmişti. Tausert ile Setnaht'ın yatacağı ebedi istirahatgaha girdiğinde tüm zanaatkarlar temel aşamalardan birinin tamamlanmak üzere olduğunu anladılar. Kurtarıcı Şedin bile gırtlağı kurumuştu. ''Işık uygun mu?'' diye sordu ressam ustabaşına. Ustalıkla yerleştirilmiş üçer fitilli 30 kandil aşağı inen koridora yoğun bir ışık yayıyordu. ''Mükemmel, yedek kandiller.'' Kenhir dolu bir sandık verdi. Ustabaşı malzemeleri son bir kez gözden geçirdi. Kireç taşı fırça için kusursuz bir yüzey oluşturan ince bir tabakayla örtülmüştü. ''Bu harika bir çalışma.'' dedi. ''Ayrıntılı planlar hazır, artık kafes çizimine geçebiliriz.''
''Gerekmeyecek.'' Kurtarıcı Şet şaşırdı. ''Gerekmeyecek mi? Orantıları verecek kafes yönteminden vaz mı geçeceksin?''
''Orantı ya elimde yaşıyordur ya da başarısız olurum.''
''Büyük bir tehlikeye atılıyorsun.''
''Biliyorum Şet, bu ebedi istirahatgahın görüntüsü gecelerden beri düşüme giriyor. Bütün şekillerini görüyor, güçlerini hissediyorum. Işığı karanlıklara yayan güç belirtilerini de. Mezarın kapısını kapadığımızda bir ayin başlayacak, ilahlar konuşacak. Onları boyarken, onları saran kelamı çizerken hakikat meydanına layık olmak istiyorum.'' Dev adamın güçlü sesi henüz hareketsiz bir boşluktan başka bir şey olmayan mezarı doldurdu. Sağ ekibin tüm zanaatkarları, onu iyi tanıdıklarını sanan bütün ustalar birden Panep'te yeni bir boyut gördüler.
''Suskun nefer manevi oğlunun vücudunda dirildi.'' diye fısıldadı cömert Didya.
''Loncayı yöneten hep aynı ustabaşı.'' diye ekledi alim Tuti. Panep pürüzsüz duvarın karşısında birkaç dakika hareketsiz durdu.
''Geçide tırmanıp dinlenmenizin zamanı geldi. Ben geceyi burada geçireceğim.''
Zanaatkarlar Krallar Vadisi'nden ayrılır ayrılmaz işe koyuldu Panep. 12 saatlik ayin boyunca dirilmek üzere karanlıklara dalan güneş gibi zanaatkar da mezarın sessizliğine meydan okuyacak, sadece doğan esere bakacaktı. Ertesi sabah şantiyeye dönen ekip ustabaşını ebedi istirahatgahının yanında gözleri yarı kapalı oturur buldu. Güneş gökyüzünde zaferini haykırmaya başlamıştı bile.
''Girebilir miyim?'' diye sordu kurtarıcı Şet. Panep usulca başını salladı.
Şet peşinde öteki zanaatkarlar da güçlerini yitirmeye başlayan kandillerin hala aydınlattığı koridora girdi. Ve ellerinde hançerler, öte tarafın kapısını bekleyen düşsel figürler gördüler. Yok olmadan gecenin her saatini aşabilmek için adları bilinmesi gereken bu varlıklar, Panep'in elinde canlı renklere boyanmış, insanın ruhuna darbe vuran ve görülmez gerçekleri canlandıran şaheserlere dönmüştü.
''Kafes yapmadan biçimlerde ve ayrıntılarda ne inanılmaz bir keskinlik!'' diye şaşırdı kararlı Gao.
''Bu varlıkları yatıştıran metinleri bilmesem korkardım.'' diye itiraf etti pişkin Somunpay.
''Zirvenin ateşi Panep'in ellerine ilham oluyor.'' dedi Çakal Unes.
Ustabaşının kardeşleri şaşkınlık içinde duruyor, gözlerini doğruluğun teminatı olan bu acımasız nöbetçilerden ayıramıyordu.
''İş başına.'' dedi Panep arkadaşlarının yanına gelip.
''Biraz uyusan daha iyi olmaz mı?'' dedi neşeli Renupe.
''Kenhir beni tembellikle suçlayabilir. Kazmaya ve yeni renkler hazırlamaya devam edelim.''
Mehi ve Serkeeta'nın düzenlediği şölen her zamanki gibi çok görkemli geçmiş, aralarında sarayın başhekiminin de bulunduğu tebli soylular tarafından çok beğenilmişti.
Generali Neşe elbisesinin derin dekoltesini cömertçe gözler önüne seriyor, bu arada da başhekime gereken ilgiyi göstermekte geri kalmıyordu.
Tüm bölge ustalığınızdan bahsediyor doktor diye kutladı hekimimi.
Hemen hepsi teşhisinizde hiç yanılmadığınıza yemin ediyor.
Hekim şarap dolu kupasını sıktı. İltifat ediyorsunuz general.
Hiç de değil sevgili dostum. Meslektaşlarınızın kıskançlığı başarınızın en sağlam kanıtı değil mi?
Yoksa bazı eleştiriler mi duydunuz dedi başhekim endişeyle.
Kıskançlardan nefret ettiğim için hiç cesaretlendirmem böylelerini.
Size nasıl teşekkür edeceğim general?
Tarihim varmış ki sağlığım kusursuz, en ufak bir dertte size başvuracağım.
Bundan onur duyarım. Bu eleştiriler görevimi tehdit edecek gibi mi?
Yerinizi almak ve görevinizle ilgili ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen birçok hekim var. Endişelenmeyin, benden daha iyi bir savunucu bulamazsınız. Tep kenti görüşlerimi hafife almaz.
Bunun tamamen farkındayım general, size şükran borçlu olduğumu bilin. Mehi konuğunu bahçeye, onlarca konuğun nefis yemeklerin tadına baktı, salonun gürültüsünün uzağına götürdü.
Varlığıyla Tep kentini aydınlatan hükümdarımıza beslediğim sevgiyi bilirsiniz dedi general kısık sesle. Duyduğum çelişkili haberlerden sonra oldukça endişelendiğimi de saklayamayacağım. Söylentilerden bazılarına göre kraliçe geçici bir hastalığa yakalanmış. Bazıları da tedavi edilemeyecek korkunç bir derdi olduğunu iddia ediyor. 3 haftadan beri Haşmet meaplarıyla görüşemediğim ve bazı önemli kararları aldıramadığım için de ne düşüneceğimi bilemiyorum.
Hekim rahatsız görünüyordu. Sizi anlıyorum ama meslek sırrı.
Mesleki dürüstlüğünüz ve sır saklamadaki katılığınızdan dolayı kutlarım sizi doktor. Ama bunun devlet işi olduğunu anlarsınız. Hükümdarımız beni kentin ve bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirdi. Ayrıntılı talimatları olmadan görevim çok güçleşir. Bu nedenle de sizden başka güvenebileceğim başka kimse yok.
İçindeki derin çelişkinin pençesinde kıvranan hekim dudaklarını ısırdı. Sizden söyleyeceklerimin kesinlikle aramızda kalmasını isteyebilir miyim general?
Bunun bir devlet sorunu olduğunu ve desteğimden kuşkulanmamanız gerektiğini yinelemem gerekli mi?
Desteğinize ihtiyacım olacak.
Karşılaştığınız güçlükler tahmin ettiğimden de mi ciddi?
Kraliçe tedavi edilemeyecek bir kan hastalığına yakalandı general. Meslektaşlarım başarısızlığımı görünce beni bilgisizlikle suçlayacaklar. Ben de hiçbir yanlış yapmamış olmama rağmen işimi kaybedeceğim.
Sevgili kraliçemizin ölüm döşeğinde bulunduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
Durumu gerçekten de umutsuz.
Ne korkunç bir haber. Yine de bana güvenin, sizi koruyacağım.
General, ne diyeceğimi?
Gidip biraz eğlenin dostum.
Tavsert'in ölümünden hemen sonra bu beceriksizi görevden alacak ve bir Nübiye köyünde pineklemeye gönderecekti. Geriye esas iş kalmıştı. Yakında yaşlı Setnaht'tan başka bir rakibi olmayacaktı.
Acil bir mesaj general.
Kahya Mehi'ye Perramensu'nun mührünü taşıyan bir papirüs uzattı. Serketa Mehi'nin sadık bir subay tarafından yazılan ve gizli bilgiler içeren mesajı okumak üzere kalabalıktan uzaklaştığını gördü. Mehi'nin yüzünün kızardığını görünce yanına gitti.
İnanılmaz bir şey, Serketa, inanılmaz bir şey. Hakikat meydanı ustabaşısı Perramensu'ya gidiyor, Setnaht'la görüşüyor ve ben bunu bu akşam öğreniyorum. Bir tuzak kurabilir, o Panep denen herifi yakalayabilir ve...
General sanki soluk alamıyormuş gibi ağzını kocaman açtı, papirüsü düşürüp ellerini göğsüne götürdü.
Neyin var tatlı sevginim?
Korkunç bir sancı, ağrıyor, ben... Kahya davrandı, bakışları sabitleşmiş efendisine düşmek üzereyken tuttu.
Bir hekim çabuk diye aykırdı Serketa. General kalp krizi geçiriyor.
66. Bölüm. Hakikat meydanı zanaatkarlarının hepsi de bayramlıklarını giymiş, milyon yıllık tapınağının açılış ayini için firavul kraliçe Tavsert'in gelmesini bekliyordu. Güneş birazdan tepeye varacak, olağanüstü güzel orantılı küçük tapınağı ışığıyla yıkayacaktı.
Sakin göğün üzerinde ibisler ile pembe flamingolar uçuyor, kuzey rüzgarı da kendine yonca ziyafeti çekiyordu.
''Bütün gün böyle bekleyecek miyiz?'' diye sızlandı Somurtkan Karo.
''Gerekirse neden olmasın?'' diye haşladı onu neşeli Renupi.
''Senin sıcaktan etkilenmediğin belli.'' diye itiraz etti karardı Gao.
''Sen söyleyince
belki bir şeyler içmek için izin koparırız.'' diye önerdi halat kasa.
Gölgedeki taburesinde oturan mezar katibi aslında şafakta başlaması gelen törenin düzeniyle uğraşmıştı. Dakikalar geçtikçe endişesi daha da artıyordu.
''Tavsert gelmeyecek.'' diye mırıldandı Panep.
''Belki de sadece gecikmiştir.''
''Öyle olmadığını biliyorsunuz.''
''Tören ertelenmedi, biraz daha sabır.''
''Zanaatkarlar aç ve susuz, Kenhir.''
Yaşlı katip güçlükle doğruldu. Kraliçenin kaasına her sabah armağanlar sunmakla görevli rahiple konuşmaya başladı. Genç rahip saraya giderek durumu öğrenmeyi kabul etti. Şantiyeden çıkınca kentten gelen bir heyetle karşılaştı. Birkaç cümle konuştuktan sonra Kenhir'in yanına döndü.
''Haşmet mehapları gelemeyecek.'' dedi Kenhir'e. ''Tapınağın açılışını biz yapacağız.''
''Töreni neden ertelemiyoruz?'' dedi ustabaşı.
''Haşmet mehaplarının emirleri açık.''
Lonca üyeleri bilge kadının müdahalesiyle tapınağı canlandırmaya ve enerjisini yayar duruma getirmeye gittiler. Bakalım bu doğum kraliçenin sağlığına kavuşmasına yarayacak mıydı? General May'nin büyük villasında her zamanki hareketlilikten eser yoktu. Aşçı ne yemekler hazırlayacağını bilemiyor, Serketa çılgınlığa yakın bir durumda olduğundan kimse ev sahibesinden talimat almaya cesaret edemiyordu. Sonunda May'nin yatak odasının kapısı açıldı, sarayın başhekimi göründü.
''Evet doktor, kocanız kurtuldu.''
''Kalbi çok etkilenmiş mi?''
''Pek sanmıyorum, bu sadece basit bir uyarı ama yine de daha az çalışıp dinlenmek zorunda kalacak. Fazla aşırılığa kaçmazsa yazdığım ilaçlar onu kısa sürede ayağa kaldırır.''
Serketa hekime teşekkür etmeye gerek bile duymaksızın kocasını güçten düşmüş, iktidara giden yolda yürüyemeyecek bir durumda görmekten korkarak odaya daldı.
Eğer durum gerçekten de böyleyse o zaman hekimin Mehi'yi kurtarması boşa gitmiş olacaktı. Bu ağır yükten kurtulma işi de Serketa'ya kalacak demekti.
Oysa Mehi ayaklanmış, teni pembe, elindeki incirleri atıştırıyordu.
''Kendini nasıl hissediyorsun tatlı sevgilim?''
''Çok iyi ama açım, endişelenme, kalbim granit kadar sağlam. Üstelik bir anlık bir yorgunluğun beni yavaşlatacağına da inanma sakın.''
Serketa küçük bir kız çocuğu gibi zıpladı.
''Kanıtlamak ister misin?''
Mehi karısının göğüslerini avuçladı. ''Hayatımda benden daha güçlüsüne rastlaman imkansız. Oysa şimdi acele bir işim var. Libyalılar için altın gerekiyor. Bugün de Nübya'dan altın gelecek.
O altını Karnak Tapınağı'na teslim etmen gerekmiyor mu?''
''Gerekiyor tabii. Ben de teslim edeceğim.
Ama
dostumuz Dakter ilginç biri. Bu küçük sorunu halletmek için yardımını isteyeceğim.''
Tapınağın güzelleştirilmesinde kullanılacak altın ve gümüş külçelerini Karnak hazinesine götürmekle görevli askeri birliğin başında bizzat General Mehi vardı. Büyük rahip generali birkaç dakikalığına kabul edip aldığı önlemler nedeniyle kutladı. Mehi bu her şeyden değerli malzemenin güvenliğini üstlendiğinden beri ne hırsızlık olmuştu ne de herhangi başka bir olay. Altın tapınak kapılarında ve heykellerde, gümüşle salonlardan birinin döşemesinde kullanılacak, böylelikle söz konusu salon hayatın temel güçlerinin doğduğu esas göle benzeyecekti. Her zamanki gibi Karnaklı bir kuyumcu getirilen madenleri incelemeye başladı. Genellikle bu incelemeyi yapan, yaparken de fazla oyalanmaktan hoşlanmayan, emeklilik yaşına gelmiş yaşlı bir zanaatkardı. Nübya'da çalışan Mısırlı denetçilerin tepe düşük ayarlı altın ya da gümüş göndermeleri söz konusu olamazdı zaten. Oysa bu kez yaşlı zanaatkar hasta olduğundan yerini titizliğiyle ünlü genç bir meslektaşı almıştı. Külçelerin üzerine iyi damgasını vurmadan önce kılı kırk yaran bir kuyumcuydu.
''Gel de yemeğe gidelim.'' dedi bir arkadaşı. ''5 saattir başını kaldırmadan çalışıyorsun.''
Geliyorum. Dur bir dakika daha.
Acele et, acıktım.
Ama bu imkansız.
Ne oldu?
Baş kuyumcuya haber vermeliyiz. Şimdi rahatsız edecek değiliz ya.
Yemeği falan unut. Bu çok ciddi.
Mezar katibi ustabaşıyla sohbet ederken güçlü Newt sözlerini kesti.
Karnağın baş kuyumcusu ana kapıda sizi bekliyor.
Kenhir ile Panep şaşkınlık içinde birbirlerine baktı. Bu önemli şahsiyet Amon'un kutsal kentinden dışarıya adım atmayan, hakikat meydanını desteklemeyen biri olarak tanınırdı. Ustabaşı mezar katibinin kalkmasına yardım etti, bastonunu uzattı.
Bilge kadının tedavisine yeniden başlamanız ve ilaçlarınızı düzenli almanız gerekiyor dedi Newt. Yoksa gerçekten ihtiyarlayacaksınız.
Haklı çıkamayacağı bir tartışmaya girmektense evinden acele çıkmayı tercih etti Kenhir. Karnağın baş kuyumcusu her zamanki gibi kendini beğenmiş bir tavır sergiliyordu. Ama Panep adamın saldırganlığının gerisinde belli belirsiz bir endişe sezmekte gecikmedi. Üstelik yardımcılar bölümüne gelmesine neden olan soruna doğrudan girmekte de zorlanıyordu besbelli.
Konuştuklarımızı kimse duymamalı dedi büyük bir gerginlikle.
Buradan 100 metre öteye tepenin eteğine oturalım dedi Panep. Orada bizi kimse rahatsız etmez.
Kenhir'in gözlerinden eğlendiği anlaşılıyordu. Kendini beğenmiş şahsiyetin loncanın yardımına ihtiyacı olduğu açıktı. Kelimelerin ağzından böylesine zorlukla çıkmasının nedeni de buydu.
Başımız dertte dedi Karnak başkuyumcusu.
İşini gerektiği gibi yapmayan bir zanaatkar mı diye sordu Kenhir.
Hayır, tabii ki hayır. Kuşkulu bir sevkiyat.
Nübya'dan gelen.
Evet, doğru.
İmkansız diye haykırdı mezar katibi. Nübya'daki denetçilerin affı yoktur.
Ben de öyle düşünüyorum. Zaten şimdiye kadar hep dediğiniz gibi oldu. Oysa bu kez kuşkulandık. Onun için de bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduk. Yabancı bir değerlendirmeye.
Başka bir deyişle alim Tuti'nin hakikat meydanı kuyumcusunun fikrini almak istiyorsunuz.
Eğer onu kandırmayı başarırsanız, çünkü bildiğiniz gibi pek sevişmeyiz.
Tuti gerçekten de kendinden daha az yetenekli birinin emrinde çalışmaya dayanamamış, bu nedenle de Karnak'tan ayrılmıştı. Bunun cevabını sadece kuyumcumuz verir dedi mezar katibi aldığı keyfi gizlemeye çalışarak. Ustabaşı isteğinizi ona iletir. Ancak şimdiden bir söz vermemiz imkansız. Kenhir gibi Panep de konuklarının karşısında baş eğmeye hiç mi hiç niyetli değildi. Ama yine de konuğun kaderin elinde bir oyuncak olduğunu, böylesi bir işareti de kesinlikle hafife almamak gerektiğini düşündü. Tuti birkaç manyetizma seansından sonra karaciğerini kanallarını açmaya başaran bilge kadının muayenehanesinden çıkıyordu. İnatçı bir migrenden kurtulmuş, kendi kendine söz verdiği krallara layık yemeği düşünüyordu ki ustabaşına rastladı.
Bir uzman görüşüne ihtiyacım var Tuti.
Sorun değil, nasıl bir madde üzerinde?
Değerli maden külçeleri.
Elimizdekilerin hepsini denetledim, en ufak bir kusur yok.
Ben Karnak baş kuyumcusunun getirdiği külçelerden söz ediyorum.
Alim Tuti küplere bindi.
Beceriksiz olduğu kadar kendini beğenmiş o küçük zorba mı? Kendi işini kendi görsün.
O adam için buraya kadar gelmek de kolay olmamıştır.
Yetmez. Dağdaki bütün patikaları dizlerinin üzerinde tırmansın hele, sonra düşünürüz.
Senden külçeleri incelemeni isteyen benim Tuti.
Ustabaşı olarak mı demek istiyorsun?
Evet.
O zaman değişir. O beceriksizle konuşmak zorunda kalmayacağım değil mi?
Ben aracılık ederim.
Altın külçeleri kusursuz görünüyordu dedi başkuyumcu titrek bir sesle. Bir tek bunun dışında. Tuti külçeyi tarttı, minik bir kalemle kazıdı, sonra kalbinin üzerine yerleştirdi.
İçinde gümüş var ki bunda şaşılacak bir şey yok. Buraya alay edilmek için çağrıldıysam derhal giderim.
Hayır hayır diye yalvardı başkuyumcu. Aynı fikirdeyiz. Fazla ukalalık etmek isteyen genç denetçimi azarladım zaten. Öte yandan bu gümüş külçesi hakkındaki değerlendirmesi.
Daha fazlasını söylemeyin dedi Tuti.
Yaptığı incelemeden memnun kalmadı. Atölyeme gitmem gerek dedi. Tuti bir saat kadar sonra döndü. Gözlerini başkuyumcunun gözlerine dikti.
Ne dedi o genç denetçiniz?
Külçenin bir tuhaflığı olduğunu, bu yüzden iyi damgası vurmaktan çekindiğini.
Böylesi bir sezgiye sahip birini hemen terfi ettirmeniz gerekir. Çünkü o delikanlı madenden anlıyor. Karşınızda dahi bir sahtekar var. Sadece benim bildiğimi sandığım bir yöntem kullanmış. Beyaz ve yumuşak kalay 4 kez temizlenir, 6 ölçeği beyaz galiçya bakırıyla karıştırılır ve görünüşüyle tecrübeli teknisyenleri bile kandıracak sahte gümüş elde edilir.
Bilge kadın bayılan Karnak kuyumcusunu kendine getirmeye çalışırken Kenhir Şef Sobek'i çağırttı. Mezar katibi ustabaşı Alim Tuti, Nübiyeli polis ve titreyen elleri nedenli sarsıldığını gösteren konukları 5. Tabya'daki büroda toplandılar.
Bu gümüşün çıkarıldığı madene birini göndermeli dedi Kenhir. Gönderirken de belki de bu sahtekarlığa bulaşmış Karnak yönetimine haber vermemek gerek.
''Böyle bir şeyi nasıl düşünürsünüz?'' diye öfkelendi başkuyumcu.
''Yaşlı bir kaz gibi bağırmaktan vazgeçin.'' diye öğütledi mezar katibi. ''Ya maden ile Karnak arasında bir işbirliği vardır ya da madenin teslim ettiği külçelerde bir sorun olmaması gerekir.''
''Öyleyse hırsızlık ve değişiklik sevkiyat sırasında yapılmış olmalı.'' dedi Panep.
''Koşullar gözden geçirilip sorumlular sorgulanmalı.'' dedi Sobek.
İşte bu yüzden iki adamın ve Alim Tuti ile birlikte hemen yola düşeceksin. Emin olmadan da dönmeyin sakın.
33. ayrımın sonu. Sayfa 409.